Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 78. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz şu an? Merak ediyorum. Ben ne yapıyorum eğer merak ediyorsanız, ben masamda oturuyorum yine. Ama bu sefer gece. Ve camdan dışarısı çok güzel görünüyor yine, eski Beyoğlu ve deniz. O yüzden camdaki görüntü daha ön plana çıksın diye evdeki bütün ışıkları kapattım ve bu kayıt için her yerde mumlar yaktım. Mumların ışıkları böyle dalgalandıkça böyle hayaletler gibi gölgeler vuruyor her yere. Melankolik bir his veriyor, hoşuma gidiyor. Melankoli demişken bugün bir paylaşım gördüm bir film hesabında. Take This Waltz filminden bir monolog koymuşlar. Karakter diyor ki, bazen sokakta yürürken kaldırıma öyle bir ışık hüzmesi düşüyor ki sadece oturup ağlamak istiyorum. Bir saniye sonra da geçiyor. Yetişkin olduğum için anlık melankolilere kapılmamayı tercih ediyorum. Ben anlık melankolilerden eskiden kaçıyordum, hayatımı sarsarlar diye. Ama sonra kendi içime döndükçe ve kendimden daha az korkar hale geldikçe hoşuma gitmeye başladı benim bu melankoliler. Onlarla ilk tanıştığım zaman da, yani ergenliğimde hissettirdikleri gibi, tekrar böyle heyecan hissettirmeye başladılar. Bugün Nişantaşı'ndaki bir parkta oturdum. O parkta oturmayı çok seviyorum çünkü normal böyle yetişkin insanlar, işi gücü olanlar o parka gelmiyorlar. Sadece çocuklar geliyor oyun oynamaya, bir de çok yaşlı insanlar. O yüzden böyle acelesi olmayan insanların olduğu nadir alanlardan bir tanesi bu park. Neyse, parkta oturuyordum ve bir tane adam kanun çalıyordu. Yani böyle sanki hani orada bir klip çekecekmiş ya da bir film çekecekmiş de onun için özel getirmiş gibi, ama gerçekten öyle bir şey de yoktu. Adam kendi kendine parkın ortasında kanun çalıyordu. Oturdum ve dinlemeye başladım ve böyle tuhaf hissettirdi ve o tuhaf his çok hoşuma gitti. Böyle o melankolinin tadını çıkararak etrafa bakmaya başladım. Kimler geliyor diye. Bir tane adam geldi. Karşıma oturdu. Evsiz ya da onun gibi, yani çok evinde durmayan biri gibi geldi. Çünkü bir tane siyah poşetin içinden bira içiyordu ve saçı sakalı birbirine karışmıştı. Çok hoşuma gitti çünkü Ramazan'ın bence bize öğretmesi gereken şey, eğer böyle bir şey varsa, diğerlerinin halinden anlamak. Ve o yüzden hani birimiz oruç tutuyorken birimiz de hayatını mahvetmiş ve kendinden kaçmak istiyor ve bira içmek istiyor olabilir. Ve hala diğerleri ne der diye düşünerek o siyah poşete sarıyorsa birasını, bence bu bile bir saygı göstergesi. Ama bir yandan da işte size saygı duyuyorum ama siz de bana karışmayın, ben de istediğimi yapacağım diyen bir işaretti bana göre. O yüzden çok hoşuma gitti onun siyah poşetten içtiği birayı seyretmek. Ve sonra aklıma şey geldi. Biri bana demişti ki siyah poşetler çok güzel. Siyah poşetlerin içinden kiraz çıkar. Ve ki siyah poşetler çok güzel kokar. Ben uzun konuşmaları çok severim bu arada böyle. Çünkü uzun konuşmalar olursa hep o konuşmaların içinden muhakkak hatıranızda yer edecek bir şeyler çıkar. Eskiden tanıdığım birinin amcası bir ressamdı. Ben o zamanlar reklamcıydım. Maaşla çalışan ve çok çalışan, İnanılmaz bir stresle çalışan biriydim. Ve artık reklamcılıktan, daha doğrusu işte o birileri için çalışmaktan, birilerinin söylediklerini yapmak zorunda kalmaktan çok sıkılmıştım. Çünkü reklamcılık dediğiniz şey bir marka için hikaye anlatmak, yani günün sonunda onlar para kazansın diye. Ben artık kendi paramı kazanmaktan da öte, ben kendi hikayemi anlatmak istiyordum. Ve başka kimseye hesap vermeden, şu an yaptığım gibi. Ve o yüzden bir kitap yazmak istiyordum. Yani aklımda hikaye anlatmanın tek yolu o zaman kitap yazmaktı. Ama anlatacağım hikayeler ister istemez benim hayatımdan doğacağı için, benim hayatımda ailemden doğduğu için ailemi küstürmekten ve karşıma almaktan çok korkuyordum. Ve bu o zamanlar tanıdığım insanın amcası, ressam olan bana dedi ki, eğer böyle şeylerden korkarsan, toplumu rahatsız etmekten korkarsan sanatçı olamazsın dedi. Çünkü zaten sanatçı toplumun hoşuna gitmeyen şeyleri söyler. Çünkü yeni düşünceler her zaman insanları rahatsız eder. Yani yeni bir aşk macerası da olsa insanın içine korkusalar, yeni bir lideri seçmek de insanların içine korkusalar. O yüzden yenilik insanları korkutur. Birileri muhakkak sana küser ve kızar. Eğer sen herkesi memnun edeceğim diyorsan o zaman zaten işte böyle maaşlı bir işte çalışırsın. Eğer yeni bir hikaye anlatacağım diyorsan birilerini karşına almaya hazır olacaksın dedi. O yüzden bu hikayeyi hiç unutmadım, bana söylediği bu sözleri. Kendisi artık aramızda değil bu arada. Aklıma geliyor benim arada sırada. Bu podcast yaparken söylediğim şeylerin ne zaman birilerini rahatsız ettiğini fark etsem ya da bundan endişe etsem kendimi bunu hatırlatıyorum. Ve aklıma Sokrates'in savunmasında dediği şey geliyor. Biliyor musunuz bilmiyorum. Kendisinin bir at sineği olduğunu düşünüyor Sokrates. Ve diyor ki, ben Tanrı tarafından bu devlete gönderilmiş bir at sineğiyim. Ve bu devlet koca cüssesi nedeniyle yavaş hareket edebilen ve canlanması gereken bir attır. Ben de Tanrı'nın bu devlete musallat ettiği bir at sineği gibi bütün gün boyunca her yerde sizi uyandırıyorum, hareketlendiriyorum, azarlıyorum ve ikna ediyorum. Ve eğer Tanrı sizi düşünerek bir at sineği daha göndermezse hayatınızın geri kalanını uyuyarak geçirirsiniz. Ben de kendimi böyle görüyorum. Bir at sineğiyim ben bu toplum için. Ve götünüzün dibinden ayrılmayacağım. Rahatsız edeceğim, sizi vızıldayacağım. Ama böyle yaptığım için de hareket etmek zorunda kalacaksınız. Düşünmek zorunda kalacaksınız. Ve o rahatsızlık yüzünden gıcık da olsanız değişeceksiniz bazılarınız. O yüzden düşündüm başka anlatacak nelerim var insanları rahatsız edecek diye. Neler anlatılmıyor. O yüzden bir at sineği olarak benim görevim ne diye. İnsanlar komplekslerini hiç anlatmıyor mesela. Herkes hep havalı şeylerini anlatıyor. Yani birilerinin kompleksleri olduğunu biliyoruz ama hani mesela hırsızlar kim bilmiyoruz ya. Hep bu hırsızlar sanki böyle işte masallardaki çizgi filmlerdeki gibi çizgili kıyafetler giyip hani kafalarına böyle çorap geçirip geziyorlar gibi. Aramızda aslında bu hırsızlar. Kötü insanlar aramızda, kompleks olan insanlar aramızda. Ama kompleks olanların hepsi sakladıkları ve bastırdıkları ve bunu hırslara dönüştürüp başkalarından çıkardığı için acısını bilmiyoruz kim olduklarını. İnsanlar özgüvenli oldukları taraflarını gururla anlatıyor işte. Evliliklerini, işte yaptıkları büyük hamleleri, kurdukları şirketleri, işte parladıkları anları, güzel kıyafetlerini biliyorsunuz ya, onları anlatıyorlar. Ama kompleks dediğimiz şey aslında hepimizde var. O yüzden ben size hiç de havalı olmayan bir kompleks hikayesi anlatacağım bugün. Eğer izin verirseniz başlıyorum. Ben hayatım boyunca çok uzun zaman iltifat atmayı değil almayı heyecanlandım biraz pardon. Hayatım boyunca hiç iltifat almayı beceremedim. Ve güzelsin dendiğinde ne yapacağımı bilemedim. Çünkü gerçekçi gelmedi bana hiçbir zaman o söylenen iltifatlar. Biri bana güzelsin dediğinde hep beni kandırmaya çalışıyor hani. Güzelsin deyip beni gaza getirip benden bir şekilde istifade edecek hani. Belki beni bir ilişki için kandıracak ya da bana bir iş için yaklaşmaya çalışıyor. Ama hep bir çıkarı vardır bu insanın diye düşündüm. Ve o yüzden de aptal mıyım ben, salak mıyım, yer miyim bu oyunu diye savunmaya geçtim. Altında hep bir bit yeniği arayıp böyle bir yerden yumruklarımı çaktım karşımdaki insana. Yani ve bu çok küçükken başladı aslında bakarsanız hatırlıyorum. Ben hazırlıkta işte ilk kez İstanbul'a geldiğimde yatılı okul okumaya hafta sonları teyzemde kalıyordum ve hafta sonu bittikten sonra pazartesi sabahları sabahın köründe servis geliyordu beni almaya. Teyzem bırakıyordu tabii ben 10 yaşımda olduğum için. Sokakta tek başıma beklemeyeyim o karanlıkta diye özellikle kış aylarında. Ve bu kış aylarından birinde daha önce bahsettim mi bundan bilmiyorum. Teyzemle böyle beklerken servisi. Teyzem böyle ben çok üşüyorum diye. Gerçekten de küçücüktüm bir de ben. Boyum 1.30'a 1.30 bile yoktu galiba hazırlığa giderken. Böyle kuş gibiydim bir de küçücük. Beni işte kocaman bir kloş eteği vardı. Kloş mu denir? Neyse kocaman bir eteği vardı böyle çan gibi açılan. Onun içine koydu böyle resmen sardı. O güzel kızım benim dedi. Ve güzel kızım dediği anda tekmelemeye başladım teyzemi. Teyzem böyle neden bizi tekmeliyorsun? Güzel kızım dedi. Daha da tekmeledim. Sensin güzel dedim. Sensin güzel. Güzel hakaret sanki. Ve bunu hala hatırlıyorum. O kadar küçük yaşta bile bir sanki kandırmak ve benim derinlerime sızmak için bir sinsi bir yöntem gibi gelmişti bana bu iltifat. Sonra hep böyle devam etti. İlk sevgilim olduğunda hayatımda o bana iltifat ettiğinde yine aynı şeyleri hissettim. Ben bunları yiyecek yutacak keriz miyim dedim ya. Sen beni ne zannettin? Çünkü kendimi hiç güzel hissetmiyordum. Halbuki sevgilim de kör kütük aşıktı bana yani bayağı. Hani bir de o gençliğinde verdiği heyecanla benden başkasının gözü görmüyordu. Beni yerlere göklere sığdıramıyordu ama ben yine de inanmıyordum onun beni güzel görmesine. O aptal o yüzden öyle zannediyordur hani en iyi ihtimalle diye düşünüyordum. Ve o zamanlar onunla ilk tanıştığımızda ben böyle liseyi bitirdiğim gibi saçımı sarıya boyamıştım 17 yaşımda. Ve bana senin saçların bu renk mi ya dedi. Ben de hani onun o renk zannetme ihtimalini gördüğüm gibi utanıp evet dedim benim saçlarım bu renk. Ve ondan sonra o benim nasıl oldu da inandı bilmiyorum ama hani normalde kumralım ben. Gerçekten sarışın olduğuma inandı. Ve ben de bu sarışın olma baskısını üzerimde hissettim artık. Çünkü bir kez yalan söylemiştim ve içinden çıkılacak gibi de değildi. Ben sana yalan söyledim aslında sarışın değilim de diyemezdim. Artık iş işten geçti. Ben birkaç haftada bir saçlarımın dibini boyamaya başladım. O diplerden çıkan kumrallar görünmesin diye. Ve ondan sonra bu iş böyle devam etti. Tatile bile gitsek yanımda böyle sarı boya götürüyorum falan. Orada dibi çıkarsa görmesin diye. Sonra benim çocukluk resmimi o mu görmek istedi? Ben mi ona gösterdim hatırlamıyorum ama çocukluk resmi olarak ona bir fotoğraf göstermem gerekti. Gidip de hani internetten bir fotoğraf bulacak değildim. Yani fotoğrafın içinde benim çocukluğumsa benim çocukken etrafımda olan aile üyelerimin de olması gerekirdi. Dolayısıyla bu çocuğun küçükken sarışın ve bizim aileden olması gerekirdi. Benim böyle bir kuzenim vardı. Ben de kuzenimin anneannemle çekilmiş bir fotoğrafını ki kendisini çok kıskanırdım. Çünkü ben küçükken Karabük'te büyüdüm. Babam orada doktor olduğu için İstanbul'da yaşıyordu anneannem ve ben anneannemi pek göremedim. Halbuki bu kuzenim anneannemle bol bol vakit geçirerek büyümüştü ve anneannemin kanser olduğu zamanlarda hastanede kalırken yanına çekilmiş bir fotoğrafı vardı. Görseniz saçları sapsarı prenses gibi böyle. Anneannem de ona böyle inanılmaz böyle bir sevgiyle sarılmış o fotoğrafta ve çok imreniyordum. Onu gösterdim ve bu benim dedim. Ve o da inandı. Ve o fotoğrafı sevmeye başladı. Ne kadar tatlısın diye. Ne kadar güzel bir çocuksun diye. Ve ben fotoğraftaki çocuğu kıskanmaya başladım. Çünkü bütün sevgisini sevgilimin o alıyordu. Ve belli ki ben kendi kendimden esirgemişim bu sevgiyi ama bir fotoğraf aracılığıyla da olsa kendimi sevgisiz bıraktım. Ve sonra başka fotoğraflarında var mı ne kadar tatlıydı. Başka fotoğraflar buldum. Hepsi kuzenimin fotoğrafları. Ve hepsini o sevdikçe ben böyle hani ciğeri izleyen kedi gibi açlıkla ağzımın suları akarak o gösterilen sevgiye kıvrandım. Ve geçen akşam bir arkadaşıma bunları anlatırken bu hikaye geldi işte birden aklıma nereden geldiyse ve sonra anlatırken işte insan bazı şeyler kafasında böyle oturmaya başlıyor. O akşam ne olduysa oldu ve her şey birden böyle yerli yerine oturdu ve o yapbozun parçaları tamamlandı ve bana muhteşem bir aydınlanma yaşattı. Benim annem bana hep böyle idare ettiğimi söyledi güzelliğimle ilgili. Bunu böyle tabii ki bu cümleyle değil ama mesela kendimi çok çirkin hissettiğim için ağladığım bir gün bana ya ne kadar abarttın Altunizade'nin %50'sinden daha güzelsin demişti. Dili varmadı yani. Ne kadar güzel kızsın. Sen benim canımsın. Prensesimsin. Böyle güzeller güzelisin. Sen bir tanesin demeye. Altunizade'nin ilk yarısına layık gördü beni. İkinci yarısına değilse de. Başka zamanlar verdiği teselliler arasında kör değilsin, topal değilsin, haline şükret gibi cümleler vardı. Ben üniversitede eve çıktığımda Nişantaşı'nda böyle ama Osman Bey'e doğru olan tarafında oturuyordum. Evimin olduğu sokakta tekstil atölyeleri vardı. Ve ben eve girerken, özellikle yazın şortla yürürken bana böyle aç aç bakıyorlardı gerçekten adamlar ve hani dükkanın önüne çıkıyorlardı ben geçerken ve uzun uzun izliyorlardı ve çok rahatsız hissediyordum ve tedirgin de oluyordum çünkü tek başıma yaşıyordum ve 19 yaşımdaydım. Annem bir gün bana geldiğinde bunu söyledim. Anne dedim, hani rahatsız oluyorum, böyle bakıyorlar, tedirgin oluyorum. Annem bana dedi ki, bu atölyelerden dedi alışveriş yapmaya Rusya'dan kadınlar geliyor toptan alışveriş yapmaya. Bu kadar Rus kadın varken sana mı bakacaklar ya dedi. Yine teselli eder gibi, hani merak etme sana bir şey olmaz. Ama hani sebebi çünkü sen zaten o kadar güzel değilsin. Sıra sana mı gelecekti? Annem diş hekimi olduğu için dişlerimi beyazlatmak istemiştim ona bir defasında. Podyuma mı çıkacaksın sanki dedi. Hani güzelliğe önem vermiyormuş gibi gelse de kulağa, aslında burada podyuma çıkan, işi gerçekten güzellik olan, güzelliği önemsemesi gereken insanların olduğunu, benim için güzelliğin zaten öyle uğraşılacak bir mesele olmadığını aslında ima eden bir cümleydi. Belki de bu yüzden zaten modelleri kıskanmaya başlamış ve Kate Moss'la ilgili bir saplantı geliştirmişimdir. Neyse, bunların hepsini böyle merak ettiğimde neden diye bir iki kez sormaya denemiştim. Annem güzellik önemli bir şey değil dedi. Ve ben de kendimi buna inandırmaya çalıştım. Çünkü annem gerçekten de kendisi de ruj sürmez, makyaj yapmaz. Hani demek ki benim annem böyle şeylere önem vermiyor diye düşünmek istedim. Ama sonra aklıma geldi. Bayramlarda ben çocukken, yani boşanmadan sonra İstanbul'a taşındığımızda teyzemin evinde buluşurdu bütün aile. Geniş aile yani. Annemin tüm kardeşleri gelirdi, dayılar, teyzeler. Ve o buluşmalarda hep kuzenim de olurdu. Ve kuzenime, bu fotoğraftaki kuzenim işte, annem ve teyzem derlerdi ki, maşallah ne kadar güzel. Allah özene bözene yaratmış gerçekten. Ağzı burnu biblo gibi. Bu nasıl bir güzellik? İnsan bakmaya doyamıyor. Ben de kendi koltuğumda oturur, onun güzelliğini hak ettiği için o sarı saçlarıyla bütün bu sevgiyi ve ilgiyi toplamasını izlerdim. Tabii o zamanlar farkında değildim. Şimdi bu yaşımda geçmişe dönüp geri baktığımda o zamanki sahneye böyle kenardan bir seyirci gibi fark edebiliyorum. Ve bunu izlerken hiç neden bana da verilmiyor diye itiraz etmek aklıma gelmezdi. Demek ki o hak ediyor ve ben hak etmiyorum diye düşünürdüm. Düşünmeye başlamışım daha doğrusu. Ve o yüzden de galiba ben sevgiyi sarışın çocukların hak ettiğine inandım güzellikleriyle. Ve ben yeterince sarışın ve güzel olmadığımı düşündüm. Ve belki de o yüzden liseyi bitirdiğim gibi artık dedim saçımı sarıya boyamalıyım. Ve bir erkek beni ilk kez sevdiğinde saçımın sarı olduğunu söylemek istedim. Sevgiyi gerçekten hak ettiğimi düşünsün ve beni sevsin diye. Ama içten içe biliyordum kumral olduğumu ve belli ki kumral çocuklar da sevgiyi o kadar hak etmiyorlardı. Ruslar varken onlara kim bakardı? Zaten dişini beyazlatmak için manken olmak lazımdı. Altunizade'nin ilk %50'sine girmek de yeterdi adam olana. O yüzden birisi bana güzelsin dediğinde annemin gözünden kendimi gördüğüm için hep yalan söylüyorlar gibi geldi bana. İnanmadım. Hatta o yüzden de kızdım. Ben salak mıyım? Sen beni nasıl kandırmaya çalışırsın? En azından güzel değilsek de zeki olduğumuzu biliyoruz diye. O yüzden de beni sevmeye çalışan çok insanı gerçekten yumrukladım. Kafasına kafasına vurdum. Haddini bildirdim. Kendimden uzaklaştırdım. Bunu yaptığım herkesten içtenlikle özür dilerim. Sorun gerçekten sizde değil, bendeydi. Kompleksleri oluyor insanların işte ama İtiraf edip özür dilemek bence sonradan iyi geliyor. Eğer hata yaptıysak bile karşımızdakine. Neyse ki yıllar geçti ve kendimde bir şeylerin yanlış olduğunu fark ettim. Sevgiye aç kaldığımı fark ettim her şeyden önce. Çünkü insanlar bu kadar sevgi kıtlığı olamaz dediler. Belli ki sende bir şey var. Sen alamıyorsun bu sevgiyi birilerinden diye ikna ettiler beni. Ve terapide gide gele, gide gele, düşüne düşüne çözmeye başladım bir şeyleri. Ve güzel olduğumu hissetmeye başladıkça aslında karşımdaki insanların beni kandırmaya çalışmadığını, onlarda bir şeyler uyandırdığımı, herkesin bana annem gibi bakmadığını, bazılarının çok başka gözlerle baktığını ve çok başka şeyler gördüğünü, herkesin denizden korkmadığını, bazılarının denizden çok heyecanlandığını, çok keşfetmek istediğini fark ettim. Ve bütün bunları ölmeden hissettiğim ve keşfettiğim için çok mutluyum. Umarım daha da güzellerini tadarım yaşadıkça. O yüzden eğer siz de özgüvensiz hissediyorsanız ben sizi çok iyi anlıyorum. Belki hiç güzel değilim diyorsunuz, çok uzunum diyorsunuz, çok kısayım diyorsunuz işte. Hiç eğlenceli değilim, çok sıkıcıyım. Ne bileyim ses tonum kötü, bacaklarım çarpık, burnum yamuk. Bir sürü şey düşünüyor olabilirsiniz. Ve bu yüzden belki yani kendi güzelliğinizi göremediğiniz için, size gösteremedikleri için bunu zamanında, belki bedeninizle ilişkiniz bozuldu. Bedeninize giren yemeklerle ilişkiniz de bozuldu o yüzden belki. Ve bu özgüvensizlik yüzünden yalnız bıraktınız kendinizi. Sevgisiz bıraktınız. Ama bilmenizi isterim ki bunun çözümü var. Çünkü güvensizliklerinizin farkına vardığınızda hem kendinizi yakından tanıyorsunuz ve siz kendinizden korkmayınca başka insanların yaklaşmasından da korkmamaya başlıyorsunuz. Ve siz de onlara aynı empatiyle yaklaşıp siz de sevgi verebilmeye başlıyorsunuz. Böylece aslında hayatın bence tek anlamı olan sevgiyi yaşamaya başlıyorsunuz. O yüzden böyle zorluklar yaşıyorsanız Hayvel'de terapiye başlamanızı ve artık böyle bir çıkış yolu bulmanızı gerçekten canı gönülden tavsiye ederim. Hayvel'in ne olduğunu herhalde söylememe gerek yok. Yıllardır bu podcast'te bahsediyorum. Online bir psikolojik danışmanlık uygulaması. Terapiye başlamak çok kolay ve sürdürülebilir çünkü benzer standartları sağlayan kurumlara göre gerçekten seans fiyatları çok daha uygun ve kriterlerinize yönelik bir eşleşme sağlayabilmeniz için önce kendinize uygun birkaç uzmanla, yani uzman klinik psikologlarla ücretsiz görüşüyorsunuz. Ve devam etmek istediğiniz psikologla anlaştıktan sonra seans ücretleri ödeyerek terapiye başlıyorsunuz hızlıca. Ve şunu bilmenizi isterim ki tüm terapistler gerçekten yetkin kişiler. Bu garantili. Hayvel bunu garanti ediyor ve danışan mahremiyetini gerçekten çok önemseyen bir platform. Ben bugün bu yaşımda bunları anlatabiliyorum ama bu yaşıma gelene kadar bu hikayeyi hiç kimseye paylaşamazdım ve çok korkardım birilerinin bunu biliyor olmasından. O yüzden birilerine bir şey anlatırken bunu başka kimsenin duymamasını isteyeceğinizi tahmin edebiliyorum. Bu yüzden mahremiyetin önemi çok önemli. Ve o yüzden Hayvel'de bunun sağlanabileceğine emin olabilirsiniz. Ayrıca seansları planlamak da çok kolay uygulamanın içinden diyorum. Ve hepinizin heyecanla beklediğini bildiğim kısma geliyorum. Seans paketleri satın almak isterseniz her zamanki gibi Merdiven Altı Terapi dinleyicilerine özel Nisan ayı boyunca geçerli bir ekstra %10 indirim olacak. 30 Nisan'a kadar DENIZ10 kodunu kullanarak hemen terapiye başlayabilirsiniz. Açıklamalar kısmında sizi uygulamaya yönlendiren linki ve indirim kodunu yazacağım. Umarım yararını görürsünüz ve gerçekten daha sevgi dolu günler yaşarsınız siz de bu gezegende. Çünkü çocukken bazı şeyleri evet alamıyoruz ama erkek kardeşim Burak yaptığımız bir konuşmada demişti ki çocukken bir şeyleri ailenden almamış olabilirsin ama dünyanın geri kalanı sana bunları vermek için var. Yani sevgi, ilgi, şefkat, belki suların böyle kesik olduğu bir musluktan gelen su damlaları gibi damla damla aktı belki senin doğduğun evde ama dünya kocaman ve eğer çıkıp keşfedersen şelaleler çağıldıyor bir yerlerde. Sen yeter ki gerçekten hak ettiğine inan bunları ve cesaretini toplayıp çık o susuz yerden ve aramaya başla ihtiyacın olanı. Yani belki size de zamanında söylenmedi hiç size layık düşler bundan önce. Ama siz layık olduğunuza inanırsanız çok güzel hikayeler anlatır bence birileri size. İnsan yalnız doğuyor ama yalnız ölmezmiş diyor bir şarkı. Dünyalar güzeli simgeler bu bölümün şarkısı. Anlamışsınızdır. Gerçekten çok naif bir ruh taşıyor simge. O böyle minnacık taş bebek vücudunun içinde. Bize söylemediler ama ben sana söyleyeyim Simge. Gerçekten çok güzelsin ve umarım hayat zamanında senden esirgediği tüm güzellikleri gani gani serer yollarına sen hazır olduğun anda. Ve darısı bu kaydı dinleyen, güzel olduğunu hala bilmeyen herkesin başına diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş naber, bizden uzak olsun keder. Sormana hiç gerek yok, yanmışım tarifi zor. Söylerim günde bin kere, yüzün gülünce güneş doğar ya. Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda. İşte seninle bir ömür böyle, güller güneşle.
Yüreğim.